Ayrım 25.
Sayfa 246. Bununla beraber uzlaşmacı çizgi ancak geçici bir önlem olmuştu. Dahiliye Vekili Recep Peker'in güdümünde olan katı çizgideki bazı kişiler gözetici olarak kabineye sokuldu. Ve sonuçta 1925 başlarında bir köktenci kanat İstanbul ve Doğu'da giderek halka dayalı bir ögdeniş geliştirmekte olan muhalefetle başa çıkması için Ali Fethi'ye gitgide daha çok yüklenir hale geldi. Ali Fethi bir süre bu baskıya karşı koyduysa da dış olaylar köktenci kanada şans tanımaktaydı. Şeyh Said isyanı ve Kürt milliyetçiliği. Sertlik yanlılarını ve Cumhurbaşkanı'na siyasal muhalefete son verme fırsatı veren olay, Kürtlerin hoşnutsuzluğunun 1925 Şubat'ında Diyarbakır'da silahlı bir ayaklanma şeklinde patlak vermesiydi. Kürt milliyetçiliği bölgedeki ideolojiler arasında görece yeni olanıydı. Kürtler hep aşiret çizgileri doğrultusunda bölünmüşlerdi. Ve Kürt beylerinin Sultan II. Mahmut zamanında bastırılmasından beri Kürt toplumu artan şekilde parçalanmış bulunuyordu. Sultan Abdülhamit Kürtler arasındaki anlaşmazlıkları kendi çıkarına kullanmış, aynı zamanda 1891 sonrasında bazı ama hepsi değil aşiretlerden Kazaklarınkine benzer Hamidiye alaylarını meydana getirdiğinde onların savaşçı niteliklerinden yararlanmıştı. Jön Türkler Hamidiye alaylarını kaldırmış ancak çok geçmeden kamu düzenine ilişkin sorunlar Jön Türkleri bunları milis güçleri biçiminde yeniden kurmaya zorlamıştı. Bu milis alayları Balkan Savaşı ile Birinci Dünya Savaşı'na katıldılar. 1908 Meşrutiyet Devrimi'nden sonra başkentteki Kürt seçkinleri Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Dinde reform yanlısı Said-i Nursi de bu cemiyetin üyesiydi. Ama bu cemiyetin siyasal değil toplumsal amaçları vardı ve kendini Güneydoğu'daki halk kitlesinden uzak tutuyordu. 1912'de İstanbul'daki bazı Kürt öğrenciler daha belirgin bir milliyetçi eğilime sahip olan Hevi, Umut Cemiyeti'ni kurdular. Ermeni halkının Doğu Anadolu vilayetlerinden çıkarılması savaş sırasında Kürtleri bölgenin sahibi konumuna getirdi. Ancak bu durum ve de Rus cephesinin çöküşü ile Kürt ve Türklerin ortak düşmanları ortadan kalkmış ve iki toplum birbirine rakip hale gelmiş oluyordu. 1918 yılında İstanbul'da Kürdistan Teali Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin Kürdistan'da hem Kırmançı diliyle konuşan çoğunluk ve Diyarbakır'ın kuzeybatısında Zaza diliyle konuşan topluluklar arasında hem de Sünni ve Aleviler arasında şubeleri bulunuyordu. Bağımsızlık Savaşı sırasında ulusçulara karşı tek büyük Kürt ayaklanması Dersim, bugünkü Tunceli bölgesinde özellik isteyen aşiret başkanları tarafından yönlendirilmiş ama bu kolayca bastırılmıştı. Genel olarak Kürtler, İngiliz ajanlarının kendilerini etkileme çabasına ve Sevr Anlaşması'nda kendilerine özellik verilmiş olmasına rağmen direniş hareketine destek vermişlerdi. Erzurum'da ve Sivas'ta hatta Milli Hareket'in heyeti temsiliyesinde Kürt temsilciler yer alıyordu. Cumhuriyet'in Güneydoğu'da tam da aşiretlerin geleneksel otlak alanlarının ortasından geçen yeni sınırları dahilindeki nüfusun %20 civarı Kürttü. Buna rağmen Lozan Barış Antlaşması'nda Kürtlerden söz edilmemiş ve Mustafa Kemal dahil milliyetçi önderlerce bağımsızlık mücadelesi sırasında verilen özellik sözleri unutulmuştu. Kürt milliyetçileri için bu büyük bir hayal kırıklığıydı. 1923'te eski milis subayları Azadi Özgürlük Cemiyeti'ni kurdular. Cemiyet ilk kongresini 1924'te yaptı. bu kongrede tutumuyla dikkat çekenlerden biri, Zaza aşiretleri arasında çok nüfuzlu bir kişi olan Palulu Şeyh Said'ti. Bir şeyhin sahip olduğu büyük siyasal nüfuz, Kürdistan'da hiç de görülmemiş bir şey değildi. Burada iki büyük tarikat, Kadiriye ve özellikle de Nakşibendi tarikatları, aşiret farklılıklarını aşabilen iki örgüttü. Çeşitli aşiretler arasındaki kavgaları halletmede bu tarikat önderlerinin sık sık yardımları istenir ve bu da kendilerine itibar, nüfuzlu dostlar ve çok defa hatırı sayılır servet sağlardı. Bizzat Şeyh Said, Nakşibendi tarikatının çok etkin bir mensubuydu. Kürtler ile çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cumhuriyet hükümeti arasındaki ilişkiler 1924'te kötüleşti. Hilafetin kaldırılması iki toplumu bir arada tutan dinsel simgeyi yok etmişti. Aynı zamanda milliyetçi cumhuriyet yeni bir ulusal bilinç oluşturma çabası içinde Kürt kimliğine karşı baskıcı bir siyaset geliştirmekteydi. Kürtçenin aleni kullanılması ve öğretilmesi yasak edilmişti. Nüfuzlu Kürt toprak sahipleri ve aşiret başkanları zorla ülkenin batısına yerleştirilmekteydi. Bu siyasetlere ilk direniş işareti Güneydoğu'nun en ucundaki Beytüşşebap'ta bulunan garnizonun Ağustos 1924'te yaptığı başarısız isyandı. Azadi ile Şeyh Said'in 1925 Mayıs için planlamış oldukları büyük isyan, 8 Şubat'ta Piran köyünde jandarmalarla olan bir silahlı çatışma denetiminden çıkınca zamanından önce patlak vermiş oldu. Ayaklanmaya Zaza aşiretlerin hemen hemen tamamı ve iki büyük kırmançı aşireti katılmış ama Kürtler arası anlaşmazlıklar kendini yine göstermişti. Alevi Kürtler Sünni isyancılara öfkeyle hücum ettiler. İsyanın ikili niteliği dikkate alınırsa neden böyle yaptıkları anlaşılıyor. Lider takımının kuşkuya yer vermeyecek şekilde özerk, hatta bağımsız bir Kürdistan arzusunun güdümünde olmasına karşın, halk tabakası dinsel güdülerden hareketle şeriat ve hilafetin getirilmesini istiyordu. Heterodoks bir cemaat olarak Aleviler, genellikle hilafetin ve geleneksel Sünni Ortodoks düzen taraftarlarına karşı Cumhuriyet'in laik eğilimlerini destekliyorlardı. Kendi açılarından haklı nedenleri vardı. Çünkü Sünniler arasında Aleviler aleyhindeki ön yargı derinlere kök salmıştı ki bugün de öyledir. Her ne kadar isyancılar bir ara Diyarbakır'ı kuşattılarsa da ele geçirebildikleri tek kent Elazığ oldu. O da ancak kısa bir süre için. İsyanın genişliği belli olur olmaz Ankara hükümeti sıkı karşı önlemler aldı. 25 Şubat'ta meclise durum hakkında bilgi verildi. Aynı gün Doğu vilayetlerinde bir aylık sıkı yönetim ilan edildi. Ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda dinin siyasete alet edilmesini vatana ihanet suçları arasına dahil eden bir değişiklik yapıldı. Bu sırada Başvekil Fethi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası önderlerinden kendi iradeleriyle dağılmalarını istedi. Onlar bunu reddetti. Ancak partinin genel başkanı Kazım Karabekir, hükümetin doğu siyasetinin hem mecliste hem de basında var gücüyle savunuculuğunu yaptı. Bu arada Cumhuriyet Halk Fırkası içindeki şahinlerin Fethi Bey üzerindeki baskıları artmaktaydı. İsmet Ankara'ya dönmüştü ve kabine toplantılarına katılmaktaydı. 2 Mart'ta Fethi, Mustafa Kemal'in daha sıkı önlemler alınmasını isteyen katı çizgidekilerden yana çıkması üzerine Cumhuriyet Halk Fırkası grubundaki güven oylamasını kaybetti. İstifa etti ve ertesi gün İsmet Paşa başvekil oldu. Onun ilk işi meclisten Takrir-i Sükun Kanunu'nu geçirtmek oldu. Bu yasa 2 yıllık bir süre için hükümete kamu düzeninin bozulmasına yol açtığına hükmettiği bütün örgüt ya da yayınları idari tedbirlerle yasaklama yetkisi vermekteydi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın aşırı esnek olması nedeniyle karşı çıktığı bu yasa sadece Güneydoğu'da değil bütün ülkede geçerli olacaktı. Aynı zamanda biri Doğu vilayetleri, biri ülkenin geri kalanı için olmak üzere yeniden iki istiklal mahkemesi kuruluyordu. Kürt isyancıları şimdi hızla dağlara doğru püskürtülüyordu. Küçük topluluklar yaz boyunca gerilla savaşını sürdürdülerse de Şeyh Said'in 27 Nisan'da yakalanması isyanın sonunu işaret etti. 1926'da Ağrı Dağı yamaçlarında yeni bir Kürt isyanı çıktı ve 4 yıl sürdü. Bu isyan Şeyh Said isyanının doğrudan bir sonucu olarak düşünülebilir. Ancak isyan yayılmamıştı. İsyan sona erdikten sonra hükümet, askeri yetkililer ve istiklal mahkemeleri yoluyla Kürtlerin çok sert şekilde üstesinden geldi. Önderlerinden birçoğu idam edildi ve çok sayıda 20 binden fazla Kürt Güneydoğu'dan tehcir edildi ve zorla ülkenin batısına yerleştirildi. O andan itibaren ayrı bir Kürt kimliğinin varlığı resmen yok sayıldı. Ne var ki takrir-i sükun kanunu sadece Kürtleri bastırmada kullanılmadı. İstanbul'daki en önemli gazete ve dergilerden muhafazakar, liberal ve hatta Marksist olan 8'i ile bazı taşra gazeteleri kapatıldı. Ulusal gazeteler olarak sadece hükümetin yayın organları olan Ankara'daki Hakimiyet-i Milliye ve İstanbul'daki Cumhuriyet gazeteleri kaldı. İstanbullu önde gelen gazetecilerin hepsi tutuklandı ve Doğu'daki İstiklal Mahkemesi'ne gönderildi. Bunlar sonunda serbest bırakıldı ancak işlerini sürdürmelerine izin verilmedi. Basın ortadan kaldırıldıktan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstiklal Mahkemesi'nin tavsiyesi üzerine 3 Haziran'da hükümet tarafından kapatıldı. Mahkemeye göre parti üyeleri isyanı desteklemiş ve siyasal amaçlar uğruna dini istismar etmeye çalışmışlardı. Reformlar ve idamlar. Siyasal sahnede tam hakimiyetin sağlanmasıyla Mustafa Kemal ve hükümeti yoğun bir reform programına girişti. Burada ikinci meşrutiyet dönemiyle olan ilginç bir koşutluk var. İkinci meşrutiyet döneminde anayasayı geri getirme mücadelesi olarak yola çıkmış olan bir hareket 1908'de iktidara ulaşmış. Bu iktidarı başkalarıyla çoğulcu ve nispeten özgür bir ortamda 1913'e kadar belirli bir süre paylaşmış ve sonunda kendi iktidar tekelini kurmuş ve bu iktidar tekelini 1913-1918'de kökten bir laikleştirme ve modernizasyon programını meclisten zorla ve hızla geçirmede kullanmıştı. Şimdi de aynı kalıp bir ulusal egemenlik hareketinin zafere ulaşması 1922'de, çoğulcu bir aşamadan geçmesi 1925'e kadar ve sonra bir reform programına girişmiş olan otoriter bir yönetim biçimini kurmasıyla kendini tekrarladı. İttihatçı dönemin de Kemalist dönemin de otoriter milliyetçi aşamaları azınlık topluluklarının ilkinde Ermenilerin ikincisinde Kürtlerin acımasızca bastırılışlarına da sahne olmuştu. Bu da şu izlenimi uyandırıyor ki Jön Türk hareketinin bu her iki aşamasında reform hızı daha yavaştan olan bir demokratik sistemle kökten önlemler için daha çok olanağa sahip bir otoriter sistem arasında bir tercih durumu olduğunda sonunda ikinci seçenek galip gelmekteydi. Çünkü Jön Türkler için sonuçta önemli olan devletin güçlenmesi ve bekasıydı. Demokrasi veya meşrutiyetçilik ya da ulusal egemenlik bu amaç için bir araçtı. Amacın kendisi değildi. Kemalist reformlar 1913-1918 yıllarındaki reformlar gibi toplumu laikleştirmeyi ve modernleştirmeyi amaçlıyordu. Eylül 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı ve Kasım ayında Osmanlı Beyefendisi'nin Sultan II. Mahmud'dan beri geleneksel başlığı olmuş olan fes yasaklandı ve yerini batı tarzındaki şapka ya da kep aldı. Bu girişimler halkın inatçı direnişiyle karşılaştı. Tekke ve zaviyeler Müslümanların günlük yaşamında önemli bir rol oynamaktaydı ve şapkaya Hristiyan Avrupa'nın bir simgesi gözüyle bakılıyordu. Bu direnişi bastırmada İstiklal Mahkemeleri kendilerine düşen rolü oynadı. Takrir-i Sükun Kanunu gereğince yaklaşık 7500 kişi tutuklandı ve 660 kişi idam edildi. 1926'nın ilk yarısında Avrupa takvimi, İsviçre Medeni Yasası ve Mussolini İtalya'sının ceza yasası kabul edildi. Bankacılık kesimini yeniden yapılandıran bazı yasalar meclisten geçirildi ve ordu içinde kullanılması hariç bey, efendi, paşa gibi resmi olmayan ünvanların hepsi kaldırıldı. Bu girişimler saltanat ve hilafetin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte Kemalist reformların ilk dalgasını oluşturmaktaydı. Açıktır ki bunlar hukuk ve eğitim sistemini epeyce laikleştirmiş olan tanzimat ve ittihatçı reformların bir uzantısı idiler. Padişah halifenin süs konumuna indirgenmesi ve Şeyhülislam'ın kabineden çıkarılmasıyla devletin kendisi zaten büyük ölçüde laikleştirilmişti. İslam, imparatorluğun devlet dini olarak kalmıştı ama cumhuriyetin başlarında da öyleydi. Kemalistlerin yeni büyük girişimi aile hukukunun tam laikleştirilmesiydi. Dini nikahın ve çok eşliliğin kaldırılmasıyla halkın günlük yaşamına müdahale edilmekteydi. Toplumun laikleştirilmesinde de çok daha ileri gidildi. Reformun, örneğin şapka inkılabı gibi giyim kuşam yönünün hem reform yandaşları hem de düşmanları için bu denli önemli bir rol oynamış olması, ta 2. Mahmut'un hizmetkarlarının batı tarzındaki yeni üniformaları, Fesleri ve İstanbulinlerine kadar uzanan bir geleneğe uygun düşmektedir. Son zamanlarda Müslüman kız öğrencilerin başlarını örtmelerine ilişkin son tartışmalar bu geleneğin bugüne kadar yaşamış olduğunu göstermektedir. Kemalistler tıpkı kendilerinden önceki iddiatçı reformcular gibi gerçek bir sosyoekonomik devrim ya da reform programının önünü açmayı birdenbire durdurdular. Ülkedeki mülkiyet ilişkilerini değiştirmek için hiç girişim olmadı. Hesaplaşma günü, İzmir suikasti. Siyasal muhalefet ve muhalif basın 1925'te susturulmuştu. Ama Mustafa Kemal hasımlarının yeteneklerini ve bunların 1908 devrimi öncesi günlere kadar giden yer altında örgütlenme ustalıklarını iyi biliyor ve kendini güvenlikte hissetmiyordu. İTC'nin ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın eski liderleri, bağımsızlık savaşı kahramanları olarak zedelenmemiş itibarlarıyla ortalıkta var oldukları sürece, sürekli kötü ekonomik durum ve halkın reformları tutmayışı yüzünden hüküm süren hoşnutsuzluğu istismar edebilirlerdi. Mustafa Kemal 1926'nın Mayıs ve Haziran aylarını ülkenin güney ve batısında uzun bir inceleme gezisiyle geçirdi. 15 Haziran'da İzmir'e gelmek üzereyken kendisi beklenmedik şekilde gecikmişti. Kendisine karşı bir suikast tertibi ortaya çıkarıldı. Tertipçiler tutuklandı ve bunların eski milletvekili ve Müdafaa-i Hukuk Grubu katibi Ziya Hurşit tarafından yönetilen küçük bir kiralık katil çetesi oldukları ortaya çıktı. Ankara İstiklal Mahkemesi İzmir'e gönderildi ve mahkeme İzmir'e 18 Haziran'da vardıktan hemen sonra tutuklamalar başladı. Hem hayatta kalan ünlü iddiatçıların hemen tamamı, hem de Millet Meclisi'ndeki eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın o sırada yurt dışında olan Hüseyin Rauf Orbay ve Adnan Adıvar haricinde kalan üyeleri tutuklanmıştı. Tutuklanan siyasetçiler 26 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar süren davada suikast tertibine yardımcı olmak ve bir darbe planlamakla suçlandılar. Sanıklardan 16'sı çoğunun bu işe karışmış olduğu ispatlanamamış olmasına rağmen ölüme mahkum edildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'yla yakından ilişkisi olan askeri kahramanlar Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Cafer Tayyar Eğilmez, kamuoyunun ve ordudan gelen memnuniyetsizlik işaretlerinin baskısıyla serbest bırakıldılar. Ama siyasetteki konumlarının onarılamaz şekilde yok edildiği açıktı. Ağustos ayında Ankara'da 50'nin üstündeki eski önemli İttihatçı aleyhinde ikinci bir dava açıldı. Bu seferki birincisinden daha fazla göstermelik bir davaydı. İşlenen asıl tema, İTC önderlerinin iktidardayken uyguladıkları siyasetler ve bunların Mustafa Kemal'e olan muhalefetleriydi. Haziran 1926'daki suikast ise bir kenarda kaldı. Sanıklardan 4'ü idam edildi. Diğerlerinden bazılarına ise hapis cezası verildi. Resmen asıl suçlu addedilen Hüseyin Rauf'a gıyabında 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti tarafından suikast girişiminin ardındaki beyin olarak görülen Kara Kemal, ilk davada gıyaben ölüme mahkum edilmişti. İstanbul'da saklandığı yer ortaya çıkarılınca kendini vurdu. Bir dönemin sonu, nutuk. Savaş sonrasının huzursuzluk dönemi, Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi önündeki 36 saatlik nutkuyla simgesel olarak kapandı. Bu dikkate değer ve son derece etkili bir metin olup üzerinde durulmayı gerektiriyor. Mustafa Kemal bu metni 1919'dan 1927'ye kadarki Türk Ulusal Hareketi'nin tarihi hakkında bir bilgilendirme olarak sundu. Ve her ne kadar Türkiye'de sonraki kuşaklar bunun tarihsel bir kaynak mı yoksa bir tarih yazıcılığı örneği mi sayılması gerektiğini tartışmakta iseler de, Mustafa Kemal'in kendi metni için iddia etmiş olduğu tarihsel nitelik genel olarak kabul görmüştür. Yazarının saygınlığı ve o dönemin siyasal havası, bu metnin o döneme ilişkin hemen tüm Türk tarih yazıcılığına bugüne kadar dayanak olmasını sağlamıştır.